Ayrım 30.
Dik dik baktı gözlerinin içine. Sonra dudaklarını ısırdı. Kıza da aynı şeyleri söyle. O da birdir kalbimde. Bak Allah çarpsın yalan diyorsam. Kes şu sulu gözlülüğü sen de aslanım. Kara gibi ağlama karşımda böyle ya. Erkekliğin yüz karası kuzguncuklu uşağımda. Sargısız ve hortumsuz kalan sol omzuna dokundu. Hafifçe çıktı ve çıkıp gitti. Hakkım helal olsun Sefer diye fısıldadı Tuna arkasından. Dışarıda yaz sonuna inat çatır çatır çatlamış bir güneş ve ona eşlik eden kuş cıvıltılarına rağmen ince ince ağladı yattığı seyyar yatakta. Bu ağlayışta kaderin ağır, baygın gül suyu kokusundan çok hüznün yumuşak, taze, ak nergis kokusu vardı. Bu şahane kokuyu iyice içine çekmek için derin bir soluk almaya çalışırken başından başlayarak bütün organlarının feci ağrıdığını iyice duyumsadı. Daha önce bu ağrı vardı da farkında mı değildi, yoksa şimdi aniden mi artmıştı? Biri gelip bir ağrı kesici verir diye umut etmeyi denedi ama kimse gelmiyordu. Gözlerini yumdu, dişlerini sıktı. Ağrımayan birkaç santimetre karelik bir yerini aradı ama yoktu. Hala kuş seslerini duyabiliyor olmasına sevinsin mi karar veremedi. Binbaşım bu asker baygın mı hala? Hayır, uyuyor olmalı. Serumu değiştir, ağrı kesici yap. Sonra sarsmadan ambulansa yükleyin öbür ikisiyle. Ağır yaralılarla aynı ambulansa koymayın bunları. Baş üstüne binbaşım. Bu askerin dosyasını en üste koyun. Raporu gözden kaçmasın. Sasarut hastası o. Ağır mı durumu binbaşım? Bedenen üstesinden gelecek de ruhsal bakımdan ağır. Vay be, aslan gibi gencecik adam daha be. Gerçekle yüzleşecek kadar güçlenebilirse kurtulur. Bunun gibi hassas ve aşırı duyarlı tiplerde böyle uç reaksiyonlar görülür. Bir de aşk meselesi varmış derler başında. Kara sevda falan diye duydum. Olabilir ama savaşın gerçeklik kazanması bile bazen savaşın etkisi kadar güçlüdür çavuş. Evet, sarsmadan taşıyın sedyeyi. Ben öbür hastaların yanına gidiyorum. Gerçekmiş diye fısıldadı Tuna kendi kendine. Hangi gerçek? Bunların tümü gerçek olsaydı neden gelip tepemde bu konuşmayı yapacaktınız ki sanki? Gerçek olsaydı neden casus diye dövmeye kalktığım Sefer gelip başkasını değil de beni kurtaracaktı sanki? Bunlar da yetmezmiş gibi neden herkes ölüyor da ben bir türlü ölmüyorum? Ağrıları biraz hafiflemişti. Çünkü beynim ölmemi istemiyor. Ölürsem bu karabasan bitecek ve uyanacağım. Ben de bunları yutacaktım değil mi? Binbaşım bu hasta gülümsüyor diye bağırdı çavuş Tuna'yı sedyeyle ambulansa taşırken. Daha değil diye mırıldandı Tuna. Ambulans hareket etti. Cehennem cennete dahil. Yağmurları unuttuk. Bir kurak iklime tutsağız. Çatladı içimizin toprakları. Taş bile yandı işte. Hüseyin Yurttaş. Kirli tarih. Önce pencereden içeriye bakan sonbaharı gördü. Yapraklar ne zaman sararmaya başladı diye sordu. Kimse yanıtlamadı. Hafifçe doğruldu. Çevresindeki her şey bembeyazdı. O zaman tanıdı. Yine bir hastane odası diye inleyerek yatağa bıraktı kendini. Şöyle yan gözle bedenine baktı çekinerek. Kolları, bacakları yerindeydi. Kolundan bir serum hortumu sarkıyordu. Ayak parmakları, sol eli ve sağ bacağı alçıya alınmıştı. Duyduğu tek şey bıkkınlık ve çok yoğun bezginlikti. Artık bu kabustan kurtulma şansı kaldığına inanmakta güçlük çekiyordu. İsteksiz, hevessiz ve umutsuz olmak hali feci yorucuydu. ''Günaydın hocam, uykulara doyamadın gitti ama bak, sonunda kendine giliverdin işte. Hasan yine mi sen?'' Hiç yüzünü gözünü buruşturma hocam. Ben nittim ki. Sevmezsin beni ya. Bah iyileşiyorsun. Daha ne istersin? Dalga mı geçiyorsun Hasan? Ben sana her rastladığımda gerçeklikten daha fazla uzağa düşmüş olduğumu anlıyorum. İyileşmeye gelince... Tamam tamam hocam. Sen şimdi gene uzun, tumturaklı laflar edeceksin ama hiç yorma kendini. Bir figürana gereğinden fazla rol vererek öbür oyuncularından rol çalan yönetmene fena halde bozulan sinema seyircisi gibiydi Tuna. Sen çok fazla görünüyorsun Hasan. Ne öreceksin hocam? Bu bizim vazifemiz. Bu kadar da olmaz ki. Yok canım sen ne diyorsun hocam? Daha neler var bir bilsen haline şükredeceğim vallahi de billahi de. Fıldır fıldır dönen gözleri ve fazla meraklı bakışlarıyla Tuna'yı huzursuz eden hasta bakıcı Hasan eli çabuk biriydi. O arada çabucak tansiyonunu ölçmüş, serum şişesini değiştirmişti. Öbürlerini bilsen senin hikayen süt kokan bebek alırdı yanında hocam. Ah ne dertler vardır öbür askerlerin başında. Ah yah. Benim bir derdim falan yok. Tek istediğim bu kahrolası karabasandan kurtulup gerçeğe dönmek. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Çünkü hepiniz beni deli sanıyorsunuz. Çünkü ancak size öğretilmiş şeylere inanıyorsunuz. Hiçbiriniz daha kendi doğrularınızı yaratmaya cesaret edemiyorsunuz. Tamam hocam. Tamam, delilini verme yine. Bak, tansiyonun falan düzelmiş. Bozma sağlığındayım. Doktorlar karar verecek evine gitme vaktine. Sen değil hocam. Rüyaların da bir kaderi mi varsa yoksa Hasan? Diye aniden sakinleşmiş bir sesle sordu Tuna. Ben hiç karışmam bu işlere valla. Bah, seni Sasarut'a aldılar ya zaten. Beni neye aldılar neye? Sasarut ünitesine derler ya ona canım. Hah, bu bir eksikti. Hay benim çalışkan beynim. Şimdi de bunu mu uydurdu yani? Ne uydurması hocam? Hiç öyle şey olur mu? Evet, az temenimiz nasıl bugün? Doktor Kutlu, sizi gördüğüme çok sevindim. Yani ne işiniz var burada sizin? Benim işim burada olmak da inşallah siz çabucak kendi işinizin başına dönersiniz hocam, dedi Doktor Kutlu donuk bir sesle. Yani İstanbul'a döndüm mü ben, diye sevinçle sordu Suna. Evet, geçen hafta sefer görev yerinde dönen grubun içindeydiniz. Sağlam bünyeniz varmış, sizi kurtardık. Kurtaramadıklarınız oldu mu yani? Savaştayız Asteğmen'im. Ölümle yaşam ancak bir savaş sırasında bu kadar yan yana gelirler. Sustular. Sonbahar gelmiş, dedi Tuna. Çok severim yaz sonu kışa kavuşma renklerini. Bir an önce buradan kurtulup son yaz sokaklarına atmalıyım kendimi. O da olacak. İlk getirildiğiniz günden bugüne kadar çizdiğiniz tablo oldukça umutlu. Hangi ilk geldiği günü kastediyordu doktor, bilemedi Tuna. Sormaya da cesaret edemedi. Bu Sasarut konusu nedir doktor, diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı aceleyle. Savaş sonrası asker ruh tedavi ünitesi. Türk ordusu için oldukça yeni bir proje. Aslında önceleri asayiş, iç güvenlik, terörle mücadele birlikleri için tasarlanmıştı ama şu anki gereksinimler nedeniyle bütün asker birimlerine hizmet vermekteyiz. Savaş sonrası asker ruh tedavi ünitesi, vay canına diye alaycı bir gülüşü konuk etti yüzüne Tuna. Onu duymazdan gelen Doktor Kutlu, Çeçen, yatağın yanında dikilerek donuk sesiyle devam etti. Genellikle konsantre olma güçlüğü, karanlıktan korkma, yüksek sese kesinlikle tahammülsüzlük, örneğin araba alarmları, sert kapı kapanışları, ani bir kahkaha, çocuk çığlıkları, su borusu sesi ve elbette depresyon, ani yorgunluklar, hiçbir nedeni olmayan şiddetli öfke nöbetleri. İyi ama doktor, bu saydıklarınızdan sonra bu insanlar nasıl bir daha gülebilir, kime güvenebilir ve nasıl sevişebilirler? Yani kim korkuyu, kuşkuyu, ihanete uğramışlığı ve umutsuzluğu hastanede tedavi edebileceğini iddia edebilir ki? Doktor Kutlu'nun şaşkın bakışlarına çarpınca aklı başına geldi ve kendisinin burada bir ziyaret nedeniyle bulunmadığını hatırladı. İkisi de ne yapacaklarını bilemeden sıkılarak kaldılar bir süre. Önce Doktor Kutlu toparlandı ve boğazını temizleyerek hiçbir şey olmamış gibi konuştu. Zor tabii. Savaş kimseyi galip çıkartmaz öğretmen. Canlı kalanların tümü yenilmiştir aslında. Benzeri tedavi çalışmaları Vietnam ve Körfez Savaşı'nda dönen Amerikalı askerler üzerinde yapılmıştı sanırım. Evet, dedi Doktor Kutlu Tuna'nın yatak ucuna asılı hasta takip tablosunu incelerken. Ben bunları dergilerden, gazetelerden okumuştum, diye dalgın dalgın söylendi Tuna. İsteyerek gitmedikleri Vietnam'dan geri dönen gencecik askerlerin toplum yaşamına ve barış ortamına uyum sağlayamadıklarını çok üzülerek hatırlarım. O insanların yaşamlarının kalan kısmı artık cehennemdir, cennetteki cehennem. Biz de zaten Amerikalı meslektaşlarımızdan danışmanlık yardımı aldık. Tabii asıl kurucu kadroyu kendi doktorlarımız oluşturuyor. Müthiş dramatik bulmuştum bütün bunları ve feci etkilenmiştim. Doğrusu size katılmamak mümkün değil Asteğmen. Tabii tabii, dedi Tuna. Aniden içine düştüğü tuzağın ayrımına varmış bir vahşi hayvan öfkesiyle bağırmaya başlayarak. Tabii doktor, siz de gelip bütün bunları olanca ayrıntısıyla bir hastanıza anlatmakta hiçbir sakınca görmüyorsunuz değil mi? Hatta tarihçe ve kaynaklar bölümünü de aktarıyorsunuz ki eksik bir şey kalmasın aklımda, öyle mi? Konuşsanıza doktor. Tabii ben de o kadar deli ve divaneyim ki bütün bunları yutuyorum. Bu kadarı çok fazla doktor. Yok artık, bence devenin nalı. Aniden şiddetli bir öfke krizine giren Tuna'nın tepkisinden ürken Doktor Kutlu, elindeki hasta takip tablosunu nereye koyacağını bilemeden kala kaldı. Her şey ne kadar planlı, ne kadar düzgün hazırlanmış, öyle değil mi doktor? Ve siz de benim uslu uslu bu masalları dinlememi bekliyorsunuz. Yanılıyor muyum binbaşı Doktor Kutlu Çeçen, ha? Bakın Tuna öğretmen, bu ani ve nedeni bulanık öfke nöbeti biraz önceki konuşmamızda işaret ettiğimiz davranış bozukluğunun bir örneğidir. Sizinle açık açık konuşmama gelince, elindeki hasta takip tablosunu yine Tuna'nın ayak ucundaki plastik şeffaf zarfa yerleştirdi. Sakin görünmeye özen göstererek Tuna'ya doğru yaklaştı. Birincisi siz tedaviye en pozitif cevap veren Sasarut hastasısınız. İkincisi son derece bilinçli ve kültürlü bir insansınız. Bu nedenle sizinle açık açık konuşmakta bir sakınca görmedim. Üçüncüsü sakınca görmemişmiş, güleyim bari dedi Tuna sinirli sinirli gülerek. Baksanıza doktor, neden itiraf etmiyorsunuz artık? Bal gibi biliyorsunuz ki bütün bunlar aslında benim beynimin tasarıları, düşleri. Bunlar benim korkularım, kabuslarım. Hiç değilse yüreklilik gösterin ve buna kolektif kabus adını takın. Ama karşıma geçip gerçekçilik nutukları atmayın Allah aşkına. Üzülerek içini çekti doktor Kutlu. Başını eğip sessizce düşündü bir süre. Sonra kederli bir sesle usul usul konuştu. Bence siz henüz ne olduğunu anlayamadığım ama kesinlikle işlemediğinizi düşündüğüm bir suç yüzünden kendinizi cezalandırıyorsunuz Tuna öğretmen. Onun gerçekten üzgün olup olmadığı konusunda kuşkuya düşen Tuna sakinleşti. Korkularınız gerçekle yüzleşmemek için kullandığınız koruyucu bir bariyer olmuştur. Oysa korkularınız şiddetlendikçe patolojik boyut kazanıyor. Size travmatik savaş nevrozu teşhisi koyduk diyerek yeniden içini çekti doktor Kutlu. Bu prototip heyecana bağlı bir psikonevroz, psikofizyolojik paroksizm modeli oluşturur. Vay canına dedi, gülmeye başladı Tuna. O ani öfke krizinden böyle gönülsüz bir gülme psikolojisine geçmesine pek de şaşırmamış görünen doktor Kutlu sabırla onu izliyordu. Doktor, doktor buna inanıyorum vallahi. Kusura bakmayın ne olur. Şu benim tuhaf beynime gülüyorum inanın ki. Yani ne cevherler varmış orada da ben küçümsemişim hazreti. Baksanıza isterse nasıl tıbbi ve ciddi cümleler hazırlayabiliyor ve ben de neredeyse durumun gerçekliğine kanı vereceğim. Bakın Tuna öğretmen dedi doktor Kutlu ağırbaşlı ve mesafeli tutumunu hiç bozmadan. Doğal olarak hepimizin korkuları vardır ve bunlar çocukluk yıllarımıza dayanırlar. Ancak bazı özel durumlarda terörün artması, kişisel sorunların açmaza girmesi ve asla çözülemeyeceği umutsuzluğu bizi panik ve dehşet durumlarına sürükler. Ya da yapay bir manipülasyon sonucunda hiperbolik olarak adlandırdığımız aynı sonuçlar oluşur. Pes doğrusu diye onun sözünü kesti Tuna. İnanın korku ve psikoloji üzerine okuduklarımı böyle iyi hazmetmiş olmama hayret ediyorum doktor. Son yıllarda bu konuyu merak sardım ve bol bol okudum. Ama çoğunu unuttuğumu sanıyordum. Gelin görün ki şimdi öyle olmadığını şaşkınlıkla fark ediyorum. İnsan kendi beynini asla hafife almamalı. Bu şekilde daha ne kadar kaçabileceğinizi sanıyorsunuz Tuna öğretmen? Bekledi. Bu yöntemle buradan kurtulamazsınız. Ne zaman ki bu iç savaşın ve yaşadıklarınızın gerçek olduğunu kabul edeceksiniz, işte özgürlüğünüzü o zaman geri kazanacaksınız. Sustu. İki genç adam sessizce birbirlerine baktılar. Biri yatağın içinde yarı oturarak, öbürü ayakta göz göze kaldılar. En anlamlı konuşmaların sessizce göz göze gelindiği anlarda yapıldığını ikisi de biliyordu. Tabii yaşadıklarımızın bir karabasına benzemediğini kim iddia edebilir ki diye mırıldandı doktor Kutlu, gözlerini pencereden görünen sonbahara saklayarak. Gülümsedi Tuna. Anlıyorum doktor dedi. Sessizlik yeniden dolaştı aralarında. Gözlüğünüz diyerek elini önlüğünün cebine attı doktor Kutlu. Sizin 3 derece miyop olduğunuz takılmış aklıma. Umarım yanılmıyorumdur. Ordu pazarındaki optikçiden eski çerçevenize benzer bir tane seçip cam taktırdım. Kabul ederseniz çerçeve benim size armağanım olsun. Deri taklidi plastik siyah bir kılıf içinde ince metal çerçeveli bir gözlük çıkarttı ve Tuna'ya uzattı. Ne incelik doktor diye sevinerek gözlüğü kaptı Tuna. Sağ olun, bunu hiç beklemiyordum. Gözlüğü taktı. Çevresindeki dünya bir ölçüde netleşmişti. Elini uzatıp doktora teşekkür için tokalaşmak istediğinde sol elinin alçı nedeniyle sağ elinin de kolundaki serumdan ötürü kullanışlı olmadığını fark etti. Doktor Kutlu anlayışla yaklaşıp Tuna'nın sağ elini sıktı. Siz iyi bir insansınız doktor. Bu rüyanın, ah pardon, savaşın demeliyim tabii, olumlu karakterlerinden birisiniz. İşini iyi bilen, prensip sahibi, güvenilir insan tipi. Teşekkürler. Kendinizi açık etmemeye yeminli, gücünü bu sessizlikten alan yaygın erkek tipi. Bakın hele, diyerek onun sözünü kesti doktor. Bu gidişle siz bizim işimizi elimizden alacaksınız öğretmen. Sustu. Yanıldığınız bir tek nokta var Tuna öğretmen. Ben bir zamanlar kendini rahvan bir tay sanan, yürümek nedir bilmeyen, dere tepe koşan bir Çerkes tayıydım. Tıpkı dağlara yazılıdırdaki gibi, diye gülümsedi Tuna. Okudunuz mu o romanı, diye heyecanlandı Doktor Kutlu. Başını evet anlamında salladı Tuna. Binboğa dağları tıraşı yarım, yüzü sabunlu Türkmen beyine benzerdi. Nevruzlar, çiğdemler, kar çiçekleri açardı. Kuzu kulakları, çirişler, madımaklar göğe erirdi. Ve ninem, otur yerine, kişneyip durma evin içinde, derdi. Gülümseyerek bakıştılar. Dostluğun insanın içine düştüğünü hissetmek için bir saniye bile uzundur bazen. Akşama yeniden uğrarım Tuna öğretmen. Size kitap, dergi getireceğim. Ayrıca bir Walkman ve klasik müzik kasetleri de bulmaya çalışacağım. Doktor Kutlu diye seslendi tam çıkarken Tuna. Bildiğinizi biliyorum. Hepsini, gözlerimin 3 değil 5 numara miyop olduğundan başlayarak her şeyi bildiğinizi ve bunların tümünün de yalnız sustu. Yalnız ne diye durdu Doktor Kutlu. Yalnız kendini bir Çerkes tayı sanan o çocuk var ya, işte bir tek o gerçek. Geri dönüp yatağa yaklaştı Doktor Kutlu. Bu rüyadan uyandığınızda sizi özleyeceğim Tuna öğretmen, dedi ve çıktı. Eşcinsel, karşıt cinsel veya iki cinsel. Her erkekte veya kadında karşı cinsin cinsel organlarının izleri bulunur. Sigmund Freud, cinsel sapmalar. İnsan 30 yaşına girmeye utanır be. Şaka mı yapıyor diye baktım. Hayır, ciddiydi. 30 yaşına girmek onu çok incitiyor olmalıydı. Köşkte toplanmıştık ve bunun toplu halde köşkte yiyeceğimiz son yemek olduğunu hiçbirimiz bilmiyorduk. Daha 30 olmana 1 yıl var kızım. Bugün 29 yaşını bitiriyorsun. Acelen ne adacığım? Bir 12 Mart günüydü ve yaşasaydı ertesi günde Aras'ın doğum günü kutlanacaktı. Açık prova anne sultan. Ha bu yıl, ha gelecek yıl. Ne fark eder? Şu çirkin ve ürkünç 30 sayısını telaffuz etmeye alışamadım. Hepsi bu. Duyan da seni 50 yaşından söz ediyor sanacak. Ya biz ne yapalım adacığım? Sen hep genç kalmaya mahkumsun anne sultan. Son 3 yıldır başkasının karaciğerleriyle yaşayan Süreyya Mercan'ın sağlık sorunlarıyla hem fiziksel hem de duygusal olarak çok yıpranan Pervin Gökay her şeye rağmen bakımlı, zarif ve incelikli olmak mucizesini sürdürüyordu. Ada yaşlanmaktan korktuğunu gizleyenler sınıfına katılmaktansa erkenden üstüne giderek bu işi kolaylaştıracağını sanıyordu. Oysa yıllar onu fazla değiştirmemişti. Hüznü artmış olsa da yaramaz, geçmişten kaçıp saklanmaktan bıkmasa da o hep aynı yağmur kızdı. Ey ev halkı ve dışarıdan gelen dostlar, duyduk duymadık demeyin. Karşınızda duran bu kumral, ufak tefek kadın artık otuzlamıştır. Peynir ekmek yemeyin. Yaşa moruk, çok yaşa da. Nice yıllara kumralada sesleriyle birlikte alkışlar yükseldi köşkün salonunda. Kısa süren sessizlik şair Doğan Gökay'ın etkileyici, umut dolu sesiyle terk etti salonu. Ne kadar gençsin çocuğum. Şu anda 3. Yalnızca 3 yıl önce 30 yaşındayken şimdikinden ne kadar toy ve genç olduğumu düşündüğüme göre şair dayı yine haklıydı. Gençliğin şerefine. Artık oturmaya bile gücü zor yeten Süreyya Mercan, bir deri bir kemik kalmış, bedenini dik tutmaya çalışarak elindeki su dolu kadehi kızının şerefine güçlükle havaya kaldırdı. O zaman eli titredi ve su üstüne döküldü. Canım, sularımızı hep ziyan ediyorsun, belediye başkanı kızacak bize, diyerek kocasının yardımına koşan Pervin Gökay, onun aldığı her nefesi şükranla karşılıyordu. Bazen biz bile varlığının kocasının yaşamasına bağlı olduğuna inanıyorduk. Süreyya Mercan kızının 30. doğum gününden birkaç hafta sonra yine ağırlaşarak hastaneye kaldırıldı. Kısa bir süre sonra da öldü. Ölürken bile hastaneden çıkınca çevireceği filmlerin düşlerini kuran Süreyya Mercan devlet töreniyle gömüldü. Cumhurbaşkanının da katıldığı görkemli cenaze töreni için Türkiye'nin en uç köşelerinden bile insanlar İstanbul'a aktı. Kuzguncuk'ta tavla oynamaya gittiği kahvenin sokağına adı verildi. Adına sinema ödülü kondu. Televizyon kanalları, gazeteler hakkında belgeseller hazırladı. Eski filmleri toplu gösterime girdi. Bu kadar sevildiğini kendisi bile bilmiyordu herhalde. Onun beklenen ölümü en çok Pervin Gökay'ı sarstı. 32 yıldır yaşamını sımsıkı paylaşıp gözünden sakındığı sevgilisi gidince sanki kuzgunca küstü ve ani bir kararla köşkü sattı. Adaya ve şair Doğan Gökay'a yakın olsun diye babasından kalan Valide Çeşme'de bir apartman katına yerleşti. Elindeki parayı Süreyya Mercan Vakfı için kullanmak üzere kollarını sıvadı. Köşkün yeni sahipleri onu yıkıp ağaçları kestiler. Yerine acele kişiliksiz ve çirkin bir apartman yaptılar. Tam burnumuzun ucunda köşkün mezarını diktiler. Bu kadar yaşlandığına göre biz gençlere hangi tavsiyelerde bulunur adam Ercan acaba? Bu sesi tanıyordum. Hem de çok iyi tanıyordum. Salonda adanın arkadaşı olarak bulunan 8-10 kişilik gruba alıcı gözüyle baktım. Ama bildik birini çıkartamadım. Ses benim arkamdan geliyordu. Dönünce göz göze geldik. Aklıma ilk düşen sözcük olamazdı. Yırtıcı, saldırgan ve yaraları açıkta kanayan bu sesi nasıl unutabilirdim? Hemen öğütlerimi sıralıyorum efendim, dedi ada. Bol bol yaşayın. Eğer aşıksanız soğutmadan, ekşitmeden ve bayatlatmadan yiyin yemeğinizi gençler. 30 yaşındaki teyzenizin size böyle buyuruyor. Gülüştük. Ali'ydi. Yıllar sonra burnumun dibinde yeniden ortaya çıkmış, karşıma dikilmişti. Eski sevgilisine rastlayınca insanın içine incecik bir heyecan, hafif bir hüzün ve dostça bir sıcaklık yayılmalı diye düşünüyor benim gibiler. Oysa Ali'ye rastlamak çok uzun ve itiş kakış bir evlilikten sonra mahkeme ve medyada bütün özel yaşamını zevkten titreyerek ilan eden intikamcı bir eski eşle karşılaşmak gibi rahatsız etmişti beni. Ali'ye bulunduğu yerde olay çıkartmadan, kendini kepaze edene kadar belli etmeden rahat edemezdi. Meriç kulağıma eğilip, bu yıllar önce fakülteye gelip beni sorgulayan kadın değil mi diye sordu. Evet oydu. Vaktinden önce çökmüş, yüzüne alkolle aşınmış yorgun bir kadın taşınmıştı. Hala seksi bir yanı vardı ama son sahneyi oynuyordu. Ada hala bu kadına görüşüyor mu? Galiba öyle, dedim Meriç'e sakin görünmeye çalışan bir gülümsemeyle. 4 yıldır evliydik ve yeni evli bir çiftten çok iyi iki arkadaşa benziyorduk. Meriç'in mutlu olduğunu sanıyordum. Benimle sevişmekten heyecanlanıyor, sessiz ve sakin gülümsüyordu. O zaten hep sessiz ve sakindi. Asla içini açmaz, kendini anlatmazdı. Anlattığı bir kişi olsa rahatlayacaktım ama bundan da kuşkuluydum. Meriç'i diri tutan beni kazanmak için sürekli savaşmak durumunda olmasıydı belki de. Bilmiyorum. Meriç, biz evlendikten 1 yıl sonra okulu bitirmiş ve önceleri pratisyen kalmakta ısrar etmişti. Bunun asıl nedeninin lise öğretmeni kocasının erkek gururunu korumak amaçlı bir özveri olduğunu anladığımda kesinlikle karşı çıktım ona. Gidebildiği, yükselebildiği yere kadar onu desteklemeye kararlıydım. İnsan karısının iş başarılarını kıskanıyorsa erkek değildir. Çünkü daha insan olamamıştır diye yumurtladım birden. Sakin sakin baktı. Şaka mı yapıyorum diye yüzümü aradı ve sordu. Sahi mi? Sahi miydi? Bilmem. Herhalde öyleydi. Yani öyle olmalıydı. Bildiğim, iddiasızlığım yüzünden mutlu edebildiğim tek kişinin Meriç olduğuydu. Ben birini mutlu ederek mutlu olabilen egosu gelişmemiş salaklardandım. Bunu daha önce kaç kez söyledim size? Sen çok farklısın, dedi Meriç boynuma sarılarak. Ne işe yarıyorsa bu? Psikiyatriyi seçmek istesem rahatsız olur musun?